Ayrım 40.
CC. Örtülü kaldırma kısmi olamaz, bütünüyle olur. Bağdaşmazlık, çatışma tam örtüşmeyi gerektirdiğinden hükmün bir bölümü dışta kaldığı takdirde bağdaşmazlık, çatışma. Dolayısıyla örtülü kaldırma söz konusu olamaz. Mantovani sayfa 644. Bu nokta 1931 Cité de Grand Mire ve 1970-1010 davalarında Kanada Yüksek Mahkemesi'nce vurgulanmıştır. Kod sayfa 302 ve diğerleri. Tersi durumda aynı hüküm bir yönüyle yürürlükte, bir yönüyle yürürlükten kalkmış olur. Hukuk böyle bir yürürlük ikiliğini, dualitesin ya da yürürlük çatallaşmasına izin veremez. Olayımızda insanlığın üzerine titrediği bu ilke, kural ve karinelere hiç uyulmamış, greyder yöntemiyle engebeler düzlenmiş, toptancı bir yargıyla, Türkiye Cumhuriyeti Yasası'nın 20. maddesinin 31. maddesini kısmen kaldırdığı sonucuna ulaşılmış ve böylece Türk hukuk uygulaması, İştihatları birleştirme ölçeğinde verdiği bir kararda dahi Batı hukukuyla bütünleşmek şöyle dursun, onu dışlayarak kökenini yatsımak durumunda kalmıştır. Bunun Batı'yla bütünleşme girişimlerinin yapıldığı bir döneme rastlaması da ayrıca düşündürücüdür. Gerçekten TC yasasının 20. maddesi kamu hizmetlerinde yasaklık cezasını cezalar bölümünde ele almakta, tür, içerik ve süre açısından düzenlemektedir. Oysa 31. madde ceza hükümlülüklerinin sonucu olarak bu cezayı öngörmektedir. Birincisinde temel ceza, ikincisinde hükümlülüğün sonucu olarak öngörülecek bir ceza söz konusudur. İki hüküm arasında örtülü kaldırmanın ilk koşulu olan konu özdeşliği yoktur. Sistematik yorumun gereği bu iken azınlık görüşünün sistematik öğeyi savsadığını ileri sürmek ağır bir yanılgıdır. İçtimai ve yasak hakların geri verilmesi gibi kurumlarda boş yere ampirik destek arayarak ve herkese göre değişen ve bu nedenle de hukuk felsefesinin konusunu oluşturan adalet, hakkaniyet gibi göreli kavramlara başvurarak örtülü kaldırmayı savunmak, yukarıdaki ilkeleri dışlamanın ve kısmi örtülü kaldırma gibi bir olanaksızlığı savunmanın da ötesinde erkler ayrılığı ilkesinin de örselenmesidir. Çünkü çoğunluk görüşü yasa koyucunun nesnel iradesini imal yerine ihmal ederek yargı yetkisini aşmıştır. Erman, burada yeri gelmişken şunu da belirteyim ki 3679 sayılı yasal düzenlemede savsama olduğunu ve dolayısıyla değiştirme bulunduğunu, hakimin hükmedeceği hallerde süre azami 3 yıl olduğu halde kanunen tereddüp ettiği hallerde 5 yıl olarak kaldığını kabul etmek akla uygun düşmez. Dönmezer Erman, Nazari ve Tatbiki Türk Ceza Hukuku 2, 1994 baskısı, niye 1941? Görüşü de yerinde değildir. Yollama yaptığım kaynak ortak yapıtın Sayın Ordinarius Profesör Doktor Dönmezer tarafından kaleme alınan bu bölümüne gerçekten feri ceza olarak mesela 1 yıl ağır hapse hükmetmiş olan hakim 3 yıla kadar kamu hizmetlerinden yasaklığa karar verebilecekken aynı yaptırım kanunun sonuç olduğu zaman buna karar veremeyecek ve ağır hapis cezasının 3 yıl olması halinde bu yaptırıma hükmedecek ve bu takdirde de 3 yılın üstüne çıkamayacaktır. Şu anda ortada bir mantıksızlık, akla aykırılık da yoktur diyerek ortak yapıtın yazarlarından Sayın Profesör Doktor Erman yerinde bir gerekçeyle karşı çıkmıştır. Sayın Erman'ın ortak yapıttaki görüşe katılmadığını bildiren 6-7-1995 tarihli mektubu. Eğer durum yukarıdaki son kural B-CC gereğince genel özel hüküm ilişkisi açısından ele alınsaydı, sonuç kuşkusuz daha başka ve de hukuka uygun olacaktı. C. Genel özel hüküm ilişkisi açısından. Örtülü kaldırma yoksa önceki ve sonraki hükümler arasında genel özel hüküm ilişkisi söz konusu olacaktır. Bunun koşulları ise bellidir. A. Konuda özdeşlik olmalıdır. Bu konuda öğreti ve uygulama görüş birliği içindedir. Fiadanca Musco 509, Betyol 74, Ranieri 51, 96, 97, Boscarelli 480, Nuvolone 364, 366, Pagliaro 192, Moro 95-56, Andolise 121, Fossali 395 ve diğerleri. Sağlam temel hakların sınırları ve özü. 1982 sayfa 93, Lorenz, Contento sayfa 105, İçel 197-191, Mantovani 77-78-95-96-938-650, Dövesal Gomez, sayfa 196. Aldo Moro'nun çekirdek temel dediği bu koşul, 1930 İtalyan Ceza Yasası'nın 15. maddesinde öngörülmüştür ve yukarıda da belirttiğimiz gibi olayımızda bulunmamaktadır. B. İkinci koşul ise şudur. Konuları özdeş iki hükümden birinde onu özelleştiren specializon, specializont, specifico, espacifico bir öğe bulunmalıdır aynı kaynaklar. Eğer bu girdiler koşullar varsa önce sonra olmakla bakılmadan genel hüküm geri çekilir. Özel hüküm uygulanır. Yazarların mantıksal Aristotelesçi zorunluluk ilkesi dedikleri bu durum esasen eşyanın doğası gereğidir. Betiol sayfa 717, Renieri 97, Fornasari Alman 479, Padovani 472-473, Fianda Carmusco 504, Frossali 395 ve diğerleri. Moro 58, Mantovani 650-651, Antonise 300 ve diğerleri. Alman Honig, Şitre, Mezger, Liszt, Schmidt. Bir örnek vermek gerekirse söz gelimi seçmen yaşı 18'dir diyen bir anayasa hükmü, seçmen yaşı 21'dir diyen önceki seçim yasası hükmünü konu ve öğeler birebir çakıştığından örtülü olarak kaldıracaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi yargısına gerek yoktur. Ancak sonraki seçim yasasındaki hüküm 18 yaşını bitiren her erkek yurttaş seçim hakkına sahiptir diyorsa, bu hükmün anayasada sonradan yürürlüğe giren eşitlik kuralına aykırılığından söz edilerek örtülü kaldırmanın bulunduğu ileri sürülemez. Hüküm meclisçe kaldırılıncaya ya da Anayasa Mahkemesince iptal edilinceye değin yürürlükte kalır. Nitekim Fransa'da 5-8-1942 tarihli yasa hükmüne göre Cezayir'de bir Cezayirli Müslüman cinayet işlediği takdirde Cinayet Ağır Ceza Mahkemesi jürisi 3'ü Fransız ve 3'ü Müslüman üyeden oluşuyordu. Buna karşılık 4 Ekim 1958 tarihli Fransız Anayasası'nın ikinci maddesi ise soy, din, köken açısından herkesin eşit olduğunu belirtmekteydi. Böyle bir olayda ilgili kişi 1942 tarihli yasa hükmünün anayasanın ikinci maddesiyle örtülü biçimde kaldırıldığını ileri sürmüş, ancak Fransız Yargıtayı hükümler arasında genel özel hüküm ilişkisi bulunduğunu, anayasaya aykırı bir hükmü iptale yetkisi bulunmadığını ileri sürerek isteği olumsuz yanıtlamıştır. 17-1959-681, 27-1959-695, 25-6-1959-672, 6-12-1961-502, 28-5-1964-393, 31-1967-43, tarih ve sayılı kararlar, PÜEK 43-44. Esasen Fransa'da bu yöndeki ilk karar 4-2-1898 tarihli Lop davasında verilmiş ve daha sonra 23-2-1950 Bautier ve onu izleyen 4-10-1958 ve yukarıdakilerle birlikte 13-2-1986 kararlarıyla kararlı bir biçimde sürdürülmüştür. Jean Didier N96. Kanada ve İtalya'da da durum aynıdır. İtalya'da Yurttaşlar Yasası'nın Medeni Kanun 2628. maddesi şirketlerde borsa oyununu yasaklamış. İyi Ceza Yasası'nın 501. maddesi de borsa oyununu cezai yaptırıma bağlamıştır. Birinde özgül kasıt, öbüründe ise failin niteliğinin değişik ve bu yüzden de iki hüküm arasında karşılıklı özellik ilkesi bulunduğu, ikisinin de yürürlükte olduğu belirtilmiştir. Punzo Manzini 7 sayfa 36. Esasen İtalya'da örtülü kaldırma ve genel özel hüküm ilişkileri öğretide ayrıntılarıyla işlenmiş ve uygulamayla öğreti aynı doğrultuda gelişmiştir. Nitekim yukarıda değinilen 1930 tarihli İyi Ceza Yasası'nın 15. maddesinde ve aynı eylem bir ceza hükmü ve yönetsel yaptırımı öngören bir hüküm tarafından yahut da yönetsel yaptırımı öngören birden çok hüküm tarafından cezalandırılmış ise özel hükmün uygulanacağını belirten 24-11-1982 tarih ve 689 sayılı ceza dizgesinde değişiklikler yapılmasına ilişkin yasanın 9. maddesinde bu konuya değinilmiştir. TC yasasının 20. ve 31. maddeleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen Türk öğretisi de öbür karşı oylarda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere iki madde arasında örtülü kaldırma olgusunun bulunmadığında hemen hemen görüş birliğine varmıştır. İki hükmün konuları başkadır. Konunun özdeşliği benimsense bile, gerek süre ve gerekse hükmedilen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü açısından 31. maddenin özel, 20. maddenin genel olduğu, ikisi arasında çalışma bulunmadığı ve her ikisinin de yürürlükte bulunduğu açıktır. TC yasasının 13.2 ve 448. maddelerinde de durum aynıdır. Nitekim Türk Yargıtayı 1.10.1958 ve özellikle 14.2.1992 tarihli içtihatları birleştirme kararlarında genel özel hüküm ilişkisini tutarlı bir biçimde vurgulayarak örtülü kaldırmayı reddetmiştir. 3 yıl sonra aynı konuları, kavramları ve ilkeleri tartışarak tarihin tekerrürü ve sıfır noktasına dönülmesi açıklanması olanaksız bir durumdur. 2. Sonuç. Kuşkusuz Yüce Yargıtay yıllardan beri Batı öğretisinden ve uygulamasından esinlenmeye özen göstermektedir. Küreselleşmenin çağcılık sonrasının postmodernite yaşandığı bilgi akışının saniyelerle gerçekleştiği bir dünyada bu yerinde açılım doğaldır. Dahası bu açılım yasalarını Batı'dan almış ve hukukun kurumsallaşmış gövdesi ülke dışında kalmış bir ulus için zorunludur da. Ancak kavramlar ve onların aratonları yanlış algılandığı zaman öğretide bir düşünce spazmının ve uygulamada da bir yöntem kargaşasının yaşanması, tartışma sürecinin sağlıksız bir tabana oturması, kırılmalara, kopmalara yol açması kaçınılmaz bir yazgı olup çıkar. Çünkü hata yığınakta yapılmıştır. Söylenen ve yazılanların koordinatları alındığında, düşünce öğesinin yanı sıra buyruk öğesini de içeren ve bu nedenle geleceğin yargıçlarını da bağlayan içtihatları birleştirme kararı katında ve boyutunda sayın çoğunluk. A. Gerekçeyi ve öneri sahibi Saylav'ın yasal metne yansımayan ve bu yüzden onunla bütünleşmeyen dileklerine yaslanarak, bu nedenle de yasal metnin fikrini değil, yasa önerisini yapanların kendilerinden menkul ve müdevver zikrini gerekçe yaparak, A. Yorum etkinliğinin, B. Örtülü kaldırma olgusunun, C. Genel özel hüküm ilişkisinin, olmazsa olmaz değişmezlerini, sabitelerini, ilkelerini ve kurallarını bütünüyle dışlamış. B. Bunları yaparken benimsediği yöntem nedeniyle A. Savı kanıtsamış, Petition de Principe, 6. Batı öğretisini ve uygulamasını göz ardı etmiş. C. İçerik çözümlemesine, analizine dayanamayacak biçimde öğreti desteğinden ve veri tabanından yoksun bir mantık ve argümantasyon sergilemiş. C. Türk Ceza Yasası'nın 31. maddesini hükmün özünü başkalaşıma uğratma ve erkler ayrılığını çiğneme pahasına örtülü biçimde kısmen kaldırmış. C. Üzülerek belirteyim ki, içtihatları birleştirme kararının sergilediği bu düşünce örgüsünün ve yönteminin kaçınılmaz sonucu olarak da A. Birçok süzme kavramı tanımlarından, temel kuralları ve ilkeleri köklerinden uzaklaştırıp belirsiz ve köksüz kılmış. Özellikle yorum bilim hükümlerin kaldırılmaları ve kaynaşmalarıyla içtima, ilgili kavramlaştırmalarda ve kurallaştırmalarda üzücü yanılgılara ve açmazlara düşmüş. B. Hukukun yüzyıllardır harcanan nice emeklerle saydamlaştırılmış konularını sorun olmanın da ötesinde bir bilmeceler yumruğuna dönüştürerek sorunsallaştırmış, bu konulardaki paradigmaların enigmalara evrilmesine yol açmıştır. Ne var ki ilimsel bir bakışla sayın çoğunluğun ulaştığı sonuç sayesinde Batı hukukuyla henüz bütünleşememiş hukukumuzun bir kesitini yansıtan içtihatları birleştirme kararı, gerek yukarıdaki konuların ne ve nasıl oldukları ve bundan böyle ne yapılması gerektiği sorularını yanıtlamaya, gerek ileride daha saydam ve bilimsel görüşlerin oluşmasına katkıda bulunmaya ve temel olmaya dönük karşı oyları özendirmiş ve böylece düşünce evriminde öylesi bir dinamik olma işlevinde üstlenmiştir. Erdemleri ve kusurları arasında ayrım gözetmeden sevilen ve bağlanılan bir ülkede katılması ve hatta katlanılması zor bir yanılgıyı saptayan her hukukçunun görevi elbette bundan dolayı üzülmek ya da boş ver deyip geri çekilmek değildir. Hukukçu hem görüş üretici, müçtehit ve hem de savaşımcı, mücahit olmak haysiyetiyle konuları sorgulamak ve eleştirmek zorundadır. Kuşkusuz bu karşı oyda vurgulanan bu sorumluluk duygusuyla şimdileri gözeterek ve geleceğe yönelik olarak yanlışlığın düzeleceği umuduyla kaleme alınmıştır. Doktor Sami Selçuk, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı. Normlar basamağı, uygulamada öncelik sırası yasalar ve yargıçlar. 22.3.1996 tarih ve 5.1 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı, ve buna yazılan aşağıdaki karşı oyda bu konular irdelenmiştir. Yargıtay Kararları Dergisi 1996 Taksim 6 sayfa 882-896. Çoğunluk görüşü. Yürürlükten kaldırılmış olan 3116 sayılı Orman Kanunu'nun 5653 sayılı kanunla değişik 1 Taksim E maddesine göre çıkarılan makinik ve orman sahalarının birleştiği yerlerde orman sınırlarının tespitine ait yönetmelik ile bu yönetmelik uyarınca kurulan MAKİ komisyonlarını ve yaptıkları işlemlerin geçerli olup olmadığı orman sınırlandırması kapsamında iken söz konusu komisyonlar tarafından makinik alan olarak belirlenen taşınmazlar hakkında özel kanunlar gereğince oluşturulan tapulara değer verilip verilmeyeceği konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1. 7. 14. ve 16. hukuk daireleri ile 8. ve 20. hukuk dairelerinin kararları arasında içtihat aykırılığı bulunduğunu belirterek içtihatların birleştirilmesi 20. hukuk dairesinin 19-11-1993 gün ve 1 Taksim 1D iş sayılı kararına dayanılarak istenilmiş. 1. Başkanlık Kurulu'nun 2-12-1993 gün ve 48 sayılı kararı ile konu gündeme alınmıştır. İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 9-12-1994 günlü oturumunda içtihatlar arasında aykırılık bulunduğu kararlaştırıldıktan sonra içtihatları birleştirme kapsamının yeniden 1. Başkanlık Kurulu'nca düzenlenmesine karar verilmiş. Bu doğrultuda belirlenen içtihatları birleştirme kapsamı genel kurulda verilen önergelere uygun olarak düzeltilmek suretiyle kabul edilmiş ve işin esasının görüşülmesine geçilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nun 18-11-1992 tarih, 1992 Taksim 1-553 esas ve 1992 Taksim 659 karar sayılı ilanında MAKİ komisyonlarının makilik alanları belirlemeye yetkili olduğu makilik saha olarak belirlenen ve orman sayılmayan yerlere ilişkin olarak oluşturulan tapulara değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gereğine değinilmiştir. 1. 7. 14. ve 16. hukuk dairelerinin kararları da aynı doğrultudadır. Buna karşılık 20. hukuk dairesinin 7-7-1992 gün 1992 Taksim 6313 esas ve 1992 Taksim 3606 karar sayılı ilamında 5653 sayılı yasada MAKİ tefrik komisyonları kurulacağına ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Bu komisyonların kuruluşu, yaptığı işlemler ve aldığı kararlar yasal dayanaktan yoksun olup yok hükmündedir. Görüşüne yer verilmiş, aynı dairenin 30-11-1992 gün 1992 Taksim 3809 esas ve 1992 Taksim 6542 sayılı kararında MAKİ yönetmeliğinin yasal dayanağının bulunmadığı, orman dışına çıkarma işlemlerinin orman tahdit komisyonlarınca yapılabileceği, yönetmeliğin kanuna aykırı olduğu ve bu suretle oluşan tapu kayıtlarına değer verilmeyeceği belirtilmiş. Keza 19-11-1993 tarihli içtihatların birleştirilmesi için 1. Başkanlık Kurulu'na başvuru kararında da bu görüşler doğrulanmıştır. 8. Hukuk Dairesi'nin 6-6-1988 gün 1988 Taksim 6564 esas ve 1988 Taksim 7800 sayılı kararı da benzer niteliktedir. Ülkemizde orman konusunda ilk düzenleme 1285 tarihinde yürürlüğe giren Orman Nizamnamesi ile yapılmıştır. Bu nizamnamede ormanın tanımına yer verilmemiştir. Cumhuriyet döneminde çıkartılan 3116 sayılı Orman Kanunu 1-6-1937 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve anılan yasanın 1 Taksim 1. maddesinde İlk kez ormanın tanımı yapılmıştır. Orman, kendi kendine yetişen ve emekle yetiştirilmiş olup da herhangi bir çeşit orman hasılatı veren ağaççık ve ağaççıkların toplu halleri yerleriyle birlikte orman sayılır şeklinde tanımlanmış. Maddenin ikinci fıkrasında ise istisnalar belirtilmiştir. 3116 sayılı kanunun orman tanımına makinik alanlarda girmektedir. 24-3-1950 tarihinde kabul edilerek 3-4-1950 tarihinde yürürlüğe konulan 5653 sayılı kanunla 3116 sayılı orman kanununun bazı maddeleri ve bu arada ormanın tanımına ilişkin birinci maddesi değiştirilmiş, ormanın tanımı yeniden yapılmış, istisnalar bentler halinde sayılmıştır. Anılan maddenin E bendinde maki cinsinden her türlü artçıklarla örtülü yerler orman sayılmaz denilmiş. Son fıkrasında ise bu kanunun 43. maddesi gereğince muhafaza ormanın niteliğini taşıdığı veya devamlı orman hasılatı verdiği Tarım Bakanlığı'nca fennen belirtilecek olan makilerle örtülü sahalar yukarıdaki E fıkrası hükmünün dışındadır. Hükmüne yer verilmiştir. Makilik alanlar orman sayılırken yapılan değişiklikle istisnalar dışında orman sayılmamıştır. Orman kanununda yapılan değişikliğin uygulaması yönünde idare tarafında 17-8-1950 tarihinde makilik ve orman sahalarının birleştiği yerlerde orman sınırlarının tespitine ait yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 3116 sayılı kanun, 6831 sayılı orman kanununun yürürlüğe girdiği 8-9-1956 tarihinde yürürlükten kalkmış ve yönetmelik geçerliliğini yitirmiştir. İçtihat aykırılığı 1950 yılında yürürlüğe konulan ve 1956 yılına kadar yürürlükte kalan maki yönetmeliğinin yasal dayanağı bulunup bulunmadığı, yönetmeliğin kanuna aykırı olup olmadığı ve yönetmelik uyarınca kurulan maki komisyonlarının işlemlerine değer verilip verilmeyeceği konularında toplanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca konan ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yapılan düzenleyici kurallara yönetmelik denilmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte uygulanmakta olan 1924 Anayasası'nda yönetmeliklerle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 1961 tarihli anayasanın 113. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelik çıkarabilecekleri ve bunların resmi gazetede de yayınlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yürürlükte bulunan 1982 tarihli anayasanın 124. maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelik çıkarabilecekleri hükmüne yer verilmiş, yönetmeliklerin tümünün resmi gazetede yayınlanması zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte uygulanmakta olan 1924 tarihli anayasada yönetmelikle ilgili hüküm bulunmaması, idarenin kanunlarda açık yetki verilmedikçe yönetmelik çıkarmayacağı şeklinde yorumlanamaz. Yürütme organının yönetmelik çıkarma yetkisi, kanunların yürütülmesi görevinin idareye ait olmasından kaynaklanmaktadır. Kanunları yürütmekle yetkili kılınan idare bu işlevini açıklayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler yaparak yerine getirebilecektir. 1961 ve 1982 anayasalarında idarenin yönetmelik çıkarmaya yetkili olduğunun belirtilmesi de bunu doğrulamaktadır. Bu itibarla idarenin kanunların uygulaması yönünde yönetmelik çıkarması için yasada ayrıca yetki verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bazı kanunlarda idarenin yönetmelikle düzenleme yapması öngörülmektedir. Bu gibi durumlarda idare yönetmelikle düzenleme yapmak zorundadır. Kanunlarda yönetmeliğe ilişkin hüküm bulunmaması halinde yönetmelik çıkarıp çıkarmamak idarenin takdir hakkı kapsamına girmektedir. İdare takdir hakkına dayanarak kanunlarda açık hüküm olmasa dahi yönetmelik çıkarabilir. Bu husus yürütme görevinin doğası gereğidir. İçtihat uyuşmazlığına konu olan olayda orman niteliğini taşıyan makilik alanlarla orman sayılmayan makilik alanların fennen belirtilmesi görevi Tarım Bakanlığı'na verilmiştir. İdare 5653 sayılı kanundan kaynaklanan belirleme görevini yönetmelikle düzenleme yaparak yerine getirmiştir. Bakanlığa verilen görevin yerine getirilmesi yönetmelikle düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kanunda belirleme görevinin ne şekilde yapılacağına dair hüküm olmadığından bu yön idarenin takdirine bırakılmıştır. Yönetmeliğin dayanağı olmadığına ilişkin görüş değinilen nedenlerle yasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. İdare tarafından prosedürüne uygun olarak yürürlüğe konulan bir yönetmeliğin adli yargı tarafından yürürlükten kaldırılması, yürürlüğünün durdurulması, iptal edilmesi veya yok sayılması mümkün değildir. Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması veya değiştirilmesi idareye, iptali ise idari yargıya aittir.